Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam radyomuzun muhterem dinleyenleri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Sahibül Vefa Musa Topbaş Efendi Hazretlerinden okumalar programındayız. Üstadın Altınoluk Sohbetleri isimli eserinin 1. cildinden okumaya devam ediyoruz. Bir önceki sohbetimiz, aziz dinleyenlerim, İsar, yani insanın kendi ihtiyacı varken başkasının ihtiyacını daha çok görmesi, daha öncelemesi ve kendindeki olanı başkasına vermesi şeklinde ifade edilen bir sohbet mevzuu vardı. Üstad Musa Topbaş Efendi gerçekten hem kendi şahsi hayatında hem de dostlarıyla olan ilişkilerinde hep vermeyi hayatının en öncelikli bir meselesi olarak gördüğü için de bu konuda da sohbetini uzunca yapmışlar. Dolayısıyla kitabımızda bu bölüm İsar 2, yani ikinci bölüm olarak zikrediliyor. Dolayısıyla bugün yine İsar üzerine merhum Üstad Musa Topbaş Efendi Hazretleri'nin notlarını inşallah siz aziz dinleyenlerimize okumaya çalışacağız. Muhammed bin Amr bin Vakit Eslemi'nin fedakarlığı. İbn-i Sa'd tabakatında şöyle anlattı. Muhammed bin Amr bin Vakit Eslemi'nin fedakarlığı küçümsenemez. Şimdi kendisini dinleyelim, şöyle anlattı. Bir bayram günü evime bir konuk kabul ettim. Hem de hizmetçi kızın evde yiyecek bir şey kalmadı demesine rağmen. Bunun üzerine bazı tüccar arkadaşlarımdan borç almaya karar verdim. Bir arkadaşıma gittim, borç istedim. Şöyle dedi: Allah'a yemin ederim ki yanımda şu kesedeki paradan başka param yoktur. İstersen onu al. O kesenin içinde 1000 dinar, 200 dirhem para vardı. O keseyi alıp eve geldiğim zaman bir dostum geldi. Kendisi Haşimi idi. Yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yakınlarından. Bana ihtiyacını bildirip benden borç istedi. Bunun üzerine hanımımın yanına gittim. Durumu kendisine haber verdim ve Haşimi'nin dediğini anlattım. Ailem bana sordu: bu durumda kararı nedir? Kararımı şöyle bildirdim: bu paranın bir kısmını ona vermek, bir kısmını da ihtiyacımızı gidermek için harcamak istiyorum. Fakat ailem şöyle dedi: Allah adına yemin ederim ki senin bu yapacağın insaf ölçüsüne sığmaz. Sen bir pazarcıya gittin, elinde ne varsa hepsini sana verdi. Halbuki sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcasının oğlu gelmiş, bir şeyler istiyor. Sen de ona elindekinin yarısını vermek istiyorsun. Böyle bir şey ne sana yakışır ne bana. Sen o keseyi olduğu gibi içindekileri ona ver. Bunun üzerine o keseyi olduğu gibi o Haşimi'ye, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kurbiyetini taşıyan o zata verdim. O Haşimi sözü edilen keseyi aldıktan sonra evine gitti. Evine gittiği zaman borç veren tüccarı kapısında buldu. Haşimi de tuttu, kendisindeki keseyi olduğu gibi ona verdi. Tüccar keseyi alınca kendi parası olduğunu gördü. Bu haber bana ulaştığı zaman durumu Yahya bin Halid Bermekî'ye bildirdim. Bana şöyle dedi: çocuğum, şuradaki keseyi bana getir. Keseyi getirdiğim zaman açıp baktım ki içinde yine 10.000 dinar var. Ve şöyle dedi: bunun 2.000 dinarı sana, 2.000 dinarı Haşimi'ye, 2.000 dinarı tüccara, kalan 4.000 dinarı da hanımına. Sebebine gelince aranızda en keremliniz, en cömertiniz o. El-Hadaikul Verdiye tercümesinden alınmış. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan bakillikten, yani cimrilikten kaçınınız. Çünkü sizden öncekileri cimrilik helak etmiştir. Faik kitabında deniliyor ki bakillik malın hakkını vermemektir. Yani cimrilik, mal üzerinde olan hakkı vermemektir. farz olan öşür ve zekatı tıpkı vermemek gibi. Yine bir tefsirde şöyle buyuruluyor: bakillik yani cimrilik, zekat, sadaka, din kardeşine yardım, akrabasına yardım, dilenciye vermek, komşusuna ikram, misafire inam, çoluk çocuğunun nafaka hususunda sıkmamak, hizmetçilerin hakkını vermek, alim ve salihlere yardım, gariplere nafaka, düşkünlerin elinden tutmak gibi mala, paraya ait hakları yerine getirmemektir. Yani bunların hepsi bir cimrilik işaretidir. Dilenciye vermemek, komşusuna ikram etmemek, misafire ikram etmemek, çoluk çocuğunun nafakası hususunda dikkatli olmamak, hizmetçinin hakkını vermemek, alim ve salihlere yardım etmemek, düşkünlerin elinden tutmamak halleri hepsi mala ait bir hakkın ödenmemesi demektir. Ve böyle bir durum da insanı cimrilikten kurtaramaz. Üzerindeki cimrilik sıfatı insanda baki kalmış olur, bu haklar yerine getirilmesi. Öyleyse bu cimrilikten, Kur'an tabiriyle bakillikten kaçınmalıdır. Çünkü insanı helake götürür. Bakil bir ekmek verirken Allah yolunda canını nasıl verir? Halbuki insana düşen gerektiğinde kendi canını bile vermek Allah yolunda. Ama elindeki bir parça ekmeği vermeyen insan nasıl gidip de sonra Allah için canını verecek? Büyüklerden biri şöyle buyuruyor: bakil yani cimri olduğun müddet Allah'a kavuşmaktan daima nasipsizsin. Elinle sen bir kimseye bir ekmek veremezsin, sokakta erkek gibi nasıl yürürüm dersin. Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinden yine böyle bir nakil yapmış üstad. Sallallahu aleyhi ve sellem, cehennemde bakillik isminde bir ağaç vardır. Cimrilik adında bir ağaç vardır. Dalları dünyadadır. Onun dallarından birini tutanı o dal cehenneme çeker. Kökü cennette olan bir ağaç vardır. Onun da dalları dünyadadır. Onun da ismi cömertliktir. Bunun dallarından birini tutanı da bu dal cennete çeker. Öyleyse insan dünyada hangi dalı tuttuğunun farkında olmalı. Bir dal vardır, adı cömertliktir. İnsanı cennete götürür. Çünkü o dalın kökü cennettedir. Bir dal vardır, o da cehenneme götürür. Çünkü o dalın kökü de cimriliktir ve cehennemdedir. Diğer bir konu ise kovculuk. Bunlar da aslında insanın ruh dünyası ile ilgili sıfatlar. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor: kovucu yani başkalarını gıybet eden insan cennete giremez. Yine buyuruyorlar: İki yüzlüler insanların en şerlilerindendir. Bunlara bir yüzde varırlar, onlara başka bir yüzde varırlar. Kim ki dünyada iki sözlü yani münafık bir insan olursa Allah da kıyamet günü ona ateşten iki dil takar. Kötü niyetle, ahmaklıkla duyulan bir sözü yahut kimsenin bilmediği, saklanması icap eden bir sırrı ifşa etmektir. Nemmamlık yani söz taşımak, kötü niyetle veya ahmaklıkla duyulan bir sözü yahut kimsenin bilmediği, saklanması icap eden bir sırrı ifşa etmektir. Mesela bir kimse kendisine güvenir, bir sır tevdi eder. O bunu kendisine bir sermaye yaparak herkese duyurur. Hatta bu kötü huya müptela olanların kendileri de birçok yalanlar ilave ederek yangına körükle giderler. Aklı selim sahibi olanların böyle kötü ruhlu insanlarla irtibatı kesmeleri en salim yoldur. Bugün sana getiren, yarın senin haberin olmadan senden de birçok yalan haberler götürür. Bazen en sevdiğiniz kimselerle dahi aranıza soğukluklar sokar. Bunlar sözle yola gelmezler. Islahları için Rabbül Alemin Hazretlerine dua etmek lazımdır. Şerlerinden de Cenab-ı Hakk'a sığınmalıdır. Ekremoğlu Yahya Kudüs-i Sürruh der ki: kovucu, nemmam yani gıybet eden, söz taşıyan insan sihirbazlardan daha şerlidir. Sihirbazın bir ayda yapamadığını gıybet eden, söz taşıyan bir saatte yapar. Denir ki kovucunun yani söz taşıyanın, gıybet edenin yaptığı şeytanın yaptığından daha zararlıdır. Zira şeytan yapacağını sadece hayallerle, vesveselerle yapar. Söz taşıyansa yüz yüze, göz göre yapar. Allah Teala buyuruyor, Hemmazin meşşain binemim. Ayıp araştıran, kovuculukla söz gezdiren kimseye itaat etme. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri yine buyuruyor, Mâ yelfizu min kavlin illâ ledeyhi rakibun atid. Ağızdan çıkan, iyi veya fena herhangi bir sözün üzerinde hassas bir gözleyici bulunur. Yani kul hiçbir söz söylemez ki orada hazır bir melek bulunmasın. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huzeyfe radıyallahu anha şöyle buyurmuşlar. Ara bozmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez. Resul-i Ekrem Efendimiz iki kabrin yanından geçiyor. Bunlar azap görüyorlar. Hem de kendilerinin azap görmeleri öyle büyük şeyler için değildir dedi. Sonra sözüne şöyle devam etti. Evet, günahları büyüktür. Biri idrardan sakınmaz, iyice temizlenmezdi. Diğeri de insanlar arasında söz taşırdı. Tabii aziz dinleyenlerim, mürşitler, Allah dostları, rehber insanlar, insanın hem iç dünyasıyla hem davranışlarıyla Hakk'ın razı olduğu bir sırat-ı müstakimde yürümesini istiyor. Dolayısıyla da çok klasik konular gibi anlaşılan veya çok klasik konular gibi görülen bu hususlar günümüzde hepimizin de imtihanlarıdır. İnsanın diline sahip olamaması, gönlüne sahip olamaması, gözüne sahip olamaması, her duyduğunu bir yere anlatması, her gördüğünü bir yere nakletmesi gerçekten bazen ailelerin yıkımına, bazen dostların birbirinden kopmasına, bazen çok daha kötü neticelere sebep olabilmektedir. Onun için de hemen hemen bütün ahlak kitaplarımızda ana başlıklar halinde zikredilen bu kötü sıfatlar konusunda da mürşitler, Allah dostları, özellikle terbiyeleriyle meşgul oldukları insanları sık sık uyarıyorlar. Bu uyarılarında da hep önümüze koydukları deliller Allah'ın kitabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ikazları. Zaten aziz dinleyenlerim, mürşitler bizleri Resulullah Efendimizin ahlakıyla ahlaklandırabilmek, oraya yaklaştırabilmek için bir manevi eğitim tertip etmiş oluyorlar. Dolayısıyla da bu konuları belki sık sık duymaktayız ama herkese sorulduğunda da bu işlerin kötü olduğunu söyler. Ancak kötü olduğunu söylemekle o kötülüğü yapmamak arasında hayli bir mesafe var. Rabbimiz inşallah bu kötülükleri hem bilen hem de bunları üzerine bulaştırmayan güzel insanlardan eylesin. Ve devam ediyor yine Musa Efendi Hazretleri. Yine Fahri Kainat Efendimiz buyurdular. Ashabımın hiçbiri diğeri hakkında hoşlanmayacağım bir şeyi bana ulaştırmasın. Çünkü ben sakin bir kalple yanınıza çıkmayı arzu ederim. Bana ashabından birisinin bir halini söylerseniz o zaman ben de içimde bir şey olabilir belki ama ben ashabıma baktığım zaman onları çok salim bir kalple görmek isterim ki bu da Resulullah Efendimizin o yüce ahlakının bir farklı boyutu aziz dinleyenlerim. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insanlar arasına ıslah için yek diğerine hayırlı söz ulaştıran veya hayırlı bir söz söyleyen yalancı sayılmaz. Musab bin Zübeyr radıyallahu anh buyuruyor, Nemmam'ın, kovucunun yani söz getirip götüren insanın sözünü dinlemek ondan daha kötü bir haldir. Zira gıybete yol açmaktır. Onun sözünü kabul edip inanmaksa gıybete cevaz vermektir. Bilinir ki insanların arasını bozanın, söz taşıyanın kötülüğü çok büyüktür. Onun sözü sebebiyle de bazen kanlar bile dökülür. Bir kimse bir hakime, filan kişi senin hakkında şöyle diyor dedi. Bizi ziyarete geldin ve üç hainlik işledin. Bir, kardeşimi kalbimde kötü ettin. Her şeyden uzak olan kalbimi meşgul ettin. Kendini de benim yanımda fasık ve hakir ettin dedi. Yani üç tane ayrı netice. Birisi, kardeşim kalbimde kötü hale geldi. Kalbim tertemizken beni meşgul ettin. Üçüncüsü de kendinin de fasık ve hakir bir adam olduğunu ortaya çıktı. Bir kimse hikmetle konuşan bir hakimi arıyordu. Bunun için binlerce kilometre yol yürüdü. Bulunca ona, taştan sert, göklerden geniş, yer küresinden ağır, zemheriden soğuk, ateşten sıcak, okyanustan engin nedir diye sordu. Buyurdu ki, suçsuza, kabahatsiz bir insana iftira şerden de ağırdır. Hak, yani doğruluk, göklerden de geniştir. Fakirin gönlündeki kanaat, okyanustan engindir. Haset, ateşten daha yakıcıdır. Yakınlık göstermeyen akrabaya muhtaç olmak, zemheriden daha soğuktur. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurur, Veylün likülle hümezetin lümeze. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi, ayıplamayı adet edinenin vay haline. Ömer bin Abdülaziz'in yanında birisi nemamlık yaptı. Yani birisinin sözünü başkasına taşıdı. Buyurdu ki, Ya eyyühellezine amenu, in câeküm fâsikun binebe'in, fetebeyyenu en tusibu kavmen bicehâle, fetusbihu alâ mâ fealtüm nâdimîn. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de, sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Dikkat edelim, yalan söylüyorsan ayet-i kerimede fasıkın sözüne inanmayın diye bildirilenlerdensin. Doğru söylüyorsan Kur'an-ı Kerim'deki haklarında söz taşımak için yola düşenlerden diye bildirilenlerdensin. Tevbe etmek istersen affederim. Ey emir-el müminin tevbe ettim dedi. Hazreti Ömer gerçekten Kur'an-ı Kerim'i böyle dinleyerek Müslüman olan Hazreti Ömer zaman zaman hadiselerde hep muhataplarına Kur'an ile cevap veren bir insan. Nitekim yine kendisinin vali tayin ettiği bir zat hakkında kendisine bir söz naklediliyor Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin. Diyorlar ki senin bir kardeşin var işte filan yere vali tayin ettin onu. Ama o şimdi şu hallerde diye aleyhine bir takım sözler beyan ediliyor. Hazreti Ömer sükut ediyor. Akşam diyor tekrar bana uğra. Ve bir ayet-i kerime yazıp gönderiyor o kadar. Bu kitap Allah tarafından indirilmiştir. Allah tevbeleri kabul eder ama azabı da şiddetlidir. O kimseye sen şöyle yapıyormuşsun, böyle yapıyormuşsun bir şey söylemiyor. Gönderdiği insana da elçiye de sakın kardeşim hakkında bana bir kötü söz söyleme. Sadece şu ayeti ona götür diyor. Hazreti Ömer hayatı böyle Kur'an merkezli yaşayan bir sahabi. Allah ondan razı olsun. Süleyman İbni Abdülmelik de bir kimseye sen benim aleyhimde konuşmuşsun dedi. O zat hayır konuşmadım dedi. Bana adil ve güvenilir biri haber verdi deyince Zühri orada oturuyordu buyurdu ki Ya emir el müminin söz getiren adil olamaz. Sana bir kimsenin sözünü getiren senin sözünü de başkalarına götürür. Ondan kaçmak lazımdır. Aslında onu düşman bilmek lazımdır. Çünkü onun yaptığı iş hem gıybet, hem hile, hem hıyanet, hem kin, hem haset, hem nifak, hem de ara bozuculuk ve aldatıcılıktır. Bütün bunlar da bir hıyanettir. Size böyle bir söz getiriyorsa sen onu adil zannetme, o tam büyük bir hainliğin içindedir. Tabii aziz dinleyenlerim, merhum Musa Topbaş Efendi Üstadımız da böyle cemiyetin en büyük yaralarından biri olan gerek söz taşımak, gerek gıybet gibi bu temel hastalıklara gerek ayet-i kerimelerle, gerek hadis-i şeriflerle, gerekse selef-i salihinden bu güzel örneklerle temas ediyorlar ve bu noktalarda da dikkatli olmamızı gerçekten de ağzımızdan çıkan her sözün, yaptığımız her fiilin ahirette bir yolla karşımıza çıkacağını, bunun da bir hesabı olacağını tatlı bir üslupla bizlere naklediyorlar. Allah kendilerine rahmet eylesin. Yazdıklarından, hatırlattıklarından, sohbetlerinden hem kendi zamanında bunları dinleyen hem de ondan yıllar sonra bir vesileyle bu sohbetlerle buluşan kardeşlerimizi müstefid eylesin efendim.